Ayrım 7, sayfa 74. Boris'in zihni yine çocukluğuna kaydı. Yavaş yavaş solup unutulmaya yüz tutmuş anılar birer birer canlanıyordu yeniden. Evet, Mihail ile iyi arkadaştılar. İçtikleri su ayrı gitmezdi. Ancak Mihail o zaman da bencil, sorumsuz ve duygusuzdu. Hep çıkarlarını kollardı. Saç saça baş başa kavga ettikleri de olurdu. Bazen birkaç gün dargın da kalırlardı ama sonra barışma teşebbüsü hep Mihail'den gelir, her şey unutulur, günler sonra yeni bir kavgaya kadar barışık yaşarlardı. Mihail'in bencilliği acaba sonunda onu vatan hainliğine kadar sürüklemiş olabilir miydi? Şu son bir haftadır Boris kendine hep bu suali sorup duruyordu. Henüz bir karara varamamıştı. Aslına bakılırsa varmak da istemiyordu. Karanlık salonda iç çekti. Böyle bir hüküm vermek çok zordu. Yıllar sonra Petersburg'daki rastlantıyla karşılaşmalarını hatırladı birden. İkisinin de aynı camianın birer memuru olarak yüz yüze gelmesi çok şaşırtıcı olmuştu. Uzun zaman evveldi bu karşılaşma. Mihail o zaman bekardı. İşleri bitince ufak bir barda sabaha kadar içmişler, birlikte Pudupie ile ilgili anılarını hatırlamışlardı. O kadar çok saf çocukça anı vardı ki, biri susuyor, diğeri hemen başka bir olayı anımsayıp anlatmaya başlıyordu. Hayır, Mihail bu bir hain olamazdı. Podupye'deki çocukluk günlerini hala bu şekilde hatırlayan geçmişine bağlı bir insanın, haline ve geleceğine de bağlı, vatanını, topraklarını seven, yaşadığı ülkeye ihanet edemeyecek bir yaratılışta olması gerekirdi. O bencillik muhtemelen sadece çocuklukta kalmıştı. Ne de olsa ana baba şefkatinden mahrum büyümüşlerdi. Hem Tamara kocasını bu denli sevdiğine göre, demek bir insan ve koca olarak karısını da yoğun bir sevgi verebilmişti. Peki teşkilat neden onun peşindeydi? Birilerinin nasırına bastığı çok acıktı. Aksi halde bütün FSB şimdi onu arıyor olmazdı. Çok önemli bir şey olmalıydı. Teşkilatın bünyesinde 30-40 yılda bir rastlanan cinsten büyük bir ayıp veya mutlaka gizli kalması gereken bir sırrı, aksi bir tesadüf neticesi öğrenmesi gibi bir şeydi mutlaka. Aklına başka olasılık gelmiyordu. Dairenin bütün ışıkları kapalı olduğu için salon eni konu karanlıktı. Boris'in dairesi 6. kattaydı. Perdelerini kasten kapatmamış ve dairesinin tüm ışıklarını gecenin 10.30'una kadar yanık bırakmıştı. Sokakta evini gözetleyen FSB ajanlarına mesajdı bu. Işıklar sönünce takip memurlarının ilk aklına gelen ajanın dışarıya çıkma ihtimali olurdu. Bu nedenle de ilk bir saat pür dikkat kesilirlerdi. Onu takip eden saatte ümitler azalır, üçüncü saatte ise artık dışarı çıkmayacağı ve çoktan uyuduğu fikri galip gelirdi. Bu deneyimlerin hepsini o da zamanında yaşamıştı. Evini terke hazırlanacağı gecenin 2.30'unda şayet hala gözetleyenler varsa hepsi umutsuz ve uykulu olurlar, kendi aralarında bu bekleyişin anlamsızlığını tartışırlar, içlerinden emri veren amirlerine sövüp sayarlardı. Yine de ajan Tretyakov o gece çok dikkatli olması gerektiğini biliyordu. Zira istemeden bulaştığı bu mesele tahmininden çok daha önemliydi. FSB'nin iç güvenlik amirinin peşine acemi takip memurlarını değil, meslekte uzmanlaşmış elemanları takacağından emindi. Özellikle metroda yaşanan olaydan sonra pek çok memurun canı yanmış, esassız zılgıt yemiş olmaları gerekirdi. Ne de olsa karşılarında FSB'nin en deneyimli elemanlarından biri vardı. Her şeyi önceden hesaplayacağını onlar da biliyordu. Karanlıkta beklemek çok sıkıcıydı ama başka çaresi yoktu. Kendi evinde olmasına rağmen 4 uzun saati çok zor geçirdi. Mihail'in kendisine teslim edilmesini istediği anahtarı Tamara'dan almak için genç kadını ikna etmekte çok zorlanmıştı. Önceleri Tamara bir türlü yanaşmamıştı anahtarı vermeye. Ne çare ki o da çaresizdi ve aklına başka bir alternatif gelmiyordu. Zira kocasıyla haberleşme olasılığı yoktu. Kadının hüzün dolu, muhteşem mavi gözleri yeniden zihninde canlandı. Herhalde Mihail de karısına sırılsıklam aşık olmalıydı. Erkekler bazı kadınlara ilk görüşte aşık olurlardı. Kusursuz fiziki yapı, çekicilik, çarpıcılık yeterliydi. Tamara belki bu yeteneklerin hepsine sahip değildi ama insan onu tanıdıkça ısınıyordu. Isındıkça da etkisinden kalmaya başlıyordu. Boris bir an aklından geçenlerden utanır gibi oldu. Utanmasa da içinde ona karşı adlandırılamadığı bir duygunun filizlendiğini rahatlıkla söyleyebilirdi. Fosforlu saatine bir göz attı. 2'yi çeyrek geçiyordu. Evden çıkma saati gelmiş sayılırdı. Daha evvel hazırladığı balıkçı yaka kazağını giydi, silah askısının lastiğini omzundan geçirdi, sonra hiç telaş etmeden pencerenin kenarına giderek perdeleri hiç kımıldatmadan aşağıya sokağa baktı. Hafifçe gülümsedi. Kum grisi eski model Amerikan yapısı Pathfinder hala kaldırımın yanında duruyordu. Eski günlerde olsa böyle bir araba çok göze batardı. Ama şimdi Moskova sokaklarında yeni türemiş kapitalistlerin ciplerinden geçilmiyordu ve kimse merak edip onlarla ilgilenmiyordu. Belki de FSB'nin tek hatası teşkilata daha yeni model arabalar almamasıydı. Ne çare ki ödenek kısıntısı resmi dairelerde hat safhadaydı. Ama polis onun hizmet arabası olduğunu çok iyi biliyordu. Yakası kürklü deri montunu sırtına geçirdi. Daireden çıkıp kapısını usulca kapattı. FSB'nin henüz kendisini tutuklamaya niyetli olmadığından emindi. İsteseler bunu şimdiye kadar çoktan yaparlardı. Niyetleri onu uzaktan takip etmek ve Mihail ile temasını beklemekti. Mihail'in kendisine gönderdiği mektuptaki şifreyi çözememişlerdi. Tek gayeleri o temas anını saptamak ve esrarengiz bir şekilde Türkiye'de kaybolan ajanlarını suçüstü yakalamaktı. Teşkilat kendisine güvenmiyordu. Bu duyguya kapılmak önceleri Boris'i çok rahatsız etmişti ve haliyle beyninde bir takım sorular şekillenmeye başlamıştı. Asansörü kullanmadı, binanın eski taş merdivenlerini tercih etti. Dışarı dikilerin dikkatini çekmemek için otomatiği de yakmadı. İniş biraz zaman aldı. Eski beton blokların bodrumları her zaman geniş ve büyük olurdu. Hızlı adımlarla yürüyüp arka sokağa açılan bodrum kapısına geldi. Bu yoldan çıkmayı çok önceden tasarlanmıştı. Ama arka sokakta da bir FSB görevlisinin olması mümkündü tabii. Demir sürgüsünü çekip bodrum kapısını usulca araladı. Kendi özel arabasının binanın ön yüzündeki caddeye park etmişti. Bu gece onu kullanması söz konusu değildi. FSB'de ajan olarak çalışmasının bazı avantajları vardı hiç kuşkusuz. İnsanlar bunca yıldır eski Sovyet rejiminin ürkütücü kuruluşu KGB'nin etkisinden tam olarak kurtulmuş değillerdi. Onun yerine geçen FSB'den de korkuyorlardı. Kimse bu kuruluşun bir mensubuyla gerçek ve samimi bir ilişkiye girmek istemezdi. Yakın arkadaşlar bile buna dahildi. Ajan Tretyakov yaklaşık 7 yıldır samimi olduğu Dr. Levin'den bir istekte bulunmuş, bir gece için arabasını istemişti. Gerekçe olarak da kendi arabasındaki ufak bir arızayı öne sürmüştü. Dr. Levin hiç tereddütsüz kabul etmiş, çay kasının yanında taşıdığı yedek anahtarını hemen Boris'e teslim etmiş ve ajanın isteği üzerine arabayı akşam saatlerinde evinin arka sokağına bırakacağını söylemişti. O akşam işten çıkıp kendi özel arabasıyla evine dönerken Boris arka sokaktan sapmış ve istediği çaykanın sokağa park edilmiş olduğunu görmüştü. Tretyakov kapıyı açıp hemen sokağa fırlamadı. Zifiri karanlıkta önce başını çıkarıp sokağa gözleriyle taradı. Tabii bir gözcü olup olmadığına emin olamazdı. Bu kadarcık riski göze almak zorundaydı. Çayka oldukça yakında sayılırdı. Karlar altındaki bahçeyi geçip hızla Doktor Levin'in arabasına yaklaştı. Elindeki anahtarla kapıyı açıp içine atladı. Derin bir soluk aldı ama arabayı hemen çalıştırmadı. Şayet etrafta FSB elemanları varsa her şeye rağmen evin bodrumundan birinin çıktığını görmüş olmalıydılar. Bu kadarı bile adamların uyanmasına yeterdi. 2-3 dakika kadar bekledi. Sokakta en ufak bir kımıldama yoktu. Boris motoru çalıştırdı nihayet. Her şey yolunda görünüyordu. Arka sokağı aşıp ana caddeye çıktığında yan aynadan peşine birinin olup olmadığını anlamak için telaşla baktı. Hiç varışı görmemişti. Rahat bir nefes aldı, takip edilmiyordu. Arabaya biraz daha gaz verdi. İlk roundu başarıyla tamamlamış sayılırdı. Çöp konteynerinin arkasında beklerken Boris Tretyakov'un bodrum kapısından çıktığını gören FSB ajanı, soğuktan titreyen parmaklarıyla elindeki ufak telsizin düğmesine basıp ilk raporunu veriyordu. P24 A1'i arıyor. Telsizden cızırtılı bir ses yükseldi. Ben A1, seni dinliyorum, Voronin. Hedef az evvel arka sokağa bakan kapıdan evi terk etti. Plaka numarasını tespit edemediğim gri bir çaykaya binip nehir istikametinde uzaklaştı. Anlaşıldı Voronin. Görev mahallini terk edebilirsin artık. Sağ olun efendim. Konuşma bu kadar kısa sürmüştü. Gece saat tam 12'de nöbete başlayan ajan Voronin, soğuktan katılaşan adalelerini açmak için gerinmeye başladı. Yine de vazifesini yaptığı için mutluydu. Kalın paltosunun yan cebinde yassı bir konyak şişesini çıkarıp büyük bir yudum aldı. Şimdi tek bir isteği bir an önce evine gitmek ve sıcak yatağına girerek deliksiz bir uyku çekmekti. Ajan Karyagin telsizi açtı. Bütün koordinasyondan o sorumluydu. P-12, buyurun efendim. Güzergahta hareket var mı? Yok efendim, cadde şu an bomboş. Tamam, az sonra önünden bir çayka geçecek. Gördüğün an bize bildireceksin. Plaka numarası nedir? Bilinmiyor. Ajan bir an duraksadı. Çayka Moskova sokaklarında çok sık rastlanan Rus yapımı bir araba markasıydı. Fakat efendim diye itiraz edecek oldu. Ajan Karyagin hemen itirazını ağzına tıkmıştı. Dikkat edeceğin tek husus arabanın gri olması. Anlaşıldı mı? Evet efendim, anlaşıldı. Konuşmanın bitmesini üzerinden daha 2 dakika geçmeden gözetlemedeki memurun önünden gri bir çayka yıldırım hızıyla geçip uzaklaşmıştı. Memur içinde oturduğu arabada hemen dürbününü gözlerine götürüp ayarlamaya çalıştı. Geç kalmıştı ama arabanın içinde sadece bir kişi olduğunu gördü. Telsizi hemen açıp Karyagin'e raporunu iletti. Bu gece onun da işi bitmiş sayılırdı artık. Boris Tretyakov'un gözü sık sık arkaya kayıyor, izlenip izlenmediğini merak ediyordu. Termometrelerin -22'yi gösterdiği sabahın 3'ünde Moskova sokakları inanılmaz derecede tenhaydı. Hatta öyle ki bu aşırı tenhalık bir ara Tretyakov'un dikkatini çekti. Rusya'ya yabancı biri bunun aşırı soğuk yüzünden olduğunu düşünebilirdi. Ama Moskova halkı bu ısıya alışıktı. Ancak bu gece gençler bile sabahlara kadar açık barlardan dışarı adımlarını atmamışlar gibiydi. Az da olsa gecenin bu saatinde sokaklarda görülmesi olağan, kusan, kendini sızmaya elverişli yer arayan sarhoşlar da yoktu. Tretyakov biraz yavaşladı. Tamara'nın oturduğu bloklara yaklaşmıştı. Takip edilmemişti ama içinde yine de bir huzursuzluk vardı. Zaten işin asıl zor yanı şimdi başlayacaktı. Hiç kuşkusuz FSB genç kadının da peşine, onu 24 saat gözaltında tutacak elemanlar takmış olmalıydı. Nefes alışını bile izlediklerinden emindi. Boris, Tamara'ya bu gece ne yapması, nasıl davranması ve şüpheyi çekmeden ne şekilde buluşmaları gerektiğini uzun uzun anlatmıştı son görüşmelerinde. Tamara zeki bir kadındı ve Boris onun hata yapacağını hiç ihtimal vermiyordu. Yavaş yavaş çaykayı sokağa soktu. Bakışları radar gibi etrafı ve özellikle de kaldırımın kenarında bekleyen arabaları tarıyordu. Kuşkusunu çekecek bir şey bulamadı önce ama bu onu rahatlatacağını büsbütün tedirgin etti. FSB'nin Tamara'yı bu kadar başıboş bırakacağına ihtimal vermiyordu. Etrafta gizlenmiş ajanlar olmalıydı. Tıpkı kendi evinin önünde bulunanlar gibi. Durmadı, arabayı ağır ağır sürmeye devam etti. Tüm dikkatini sokağa vermişti. Şüphesini çekecek bir şey görse daha rahatlayacaktı. Ama gecenin üçünde sanki Çerkeskaya sokağında bütün hayat durmuştu. Sokağın öbür başına vardı. Ve paralel sokağa saptı. Ayağı fren pedalına gitti ve arabayı bir an durdurdu. Gözünden kaçmış bir şey varsa arkasından birilerinin fırlayacağını tahmin etmişti. Gözleri arabanın yaylalarına takıldı ve bekledi. Arkasını kontrol etti. En ufak bir hareket yoktu. Yeniden sokağa girdiği noktaya döndü. Bir tur daha atmaya kararlıydı. Kendini izleyen birileri varsa harekete geçmeye hazırlanmış olmalıydılar. Yoksa sorun yok sayılırdı. Gecenin bu saatinde sabaha kadar turlasa kim fark ederdi ki? Ama ajan Tretyakov'un tecrübeli gözleri sokağa ikinci girişinde aradığını buldu. Tamara'nın oturduğu bloğun hafif çaprazında duran siyah ladanın içinde birileri vardı. Çaykanın farları sokağı aydınlatınca arabanın içinde gizlenmeye çalışmışlarsa da tam başarılı olamamışlardı. Özellikle biri oldukça iriydi. Sayılarını kestiremedi ama ön tarafta 2 kişi olduğu kesindi. Belki arka koltukta biri daha vardı. Boris kendini kızdı. Sokağa ilk girişinde onları fark edemediği için dudaklarının arasından hafif bir küfür çıktı. Aslında bu kendisi için sürpriz sayılmazdı. Durmadan arabayı tekrar yolun sonuna kadar sürdü. Lada'nın içindeki Popov arkadan homurdandı. Ne yapmaya çalışıyor bu hergele? Yine durmadı, gidiyor, baksanıza. Direksiyon başındaki Timoshenko hırladı. Bence kendini güvende hissetmedi, ondan durmuyor. İzlenip izlenmediğini anlamaya çalışıyordur. Popov merakla sordu, yoksa bizi gördü mü? Timoshenko homurdandı, hiç sanmam. Arabanın içine iyice gömüldük, baksana. Ekip şefi dev cüsseli Ivan söylendi. Kesin dırdırı, adamı da yabana atmayın. O, FSB'nin en becerikli ajanlarından biridir. Onu tanırım. Susun ve bekleyin, tekrar dönecektir. Dayanamayan Popov arka koltuktan mırıldandı. İyi de bizi görmediyse daha ne bekliyor? Neden durup kadının apartmanına girmedi? Yoksa onun dışarıya çıkmasını mı bekliyor? Popov'un rastgele söylediği bu ihtimal birden Ivan'ın dikkat kesilmesine sebep oldu. Hemen başını kaldırıp Tamara'nın dairesinin bulunduğu kata baktı. Işıklar sönüktü. Kadın uykuda olmalıydı ama aklı karışır gibi oldu. Aldıkları talimatta ajan Tretyakov'la Tamara'nın bu gece buluşacaklarına dair bir açıklama yoktu. Zaten hemen hemen bir haftadan beri bu rutin gözetleme işini sürdürüyorlardı. Sadece bu gece ajan Tretyakov evinden çok geç saatte çıkmış ve kadının evi civarında dolaşmaya başlamıştı. Her ikisinin de telefonları teşkilat tarafından devamlı dinleniyordu. FSB birbirlerini telefonla aramadıklarını biliyordu ama kurt kadar zeki olan ajan Tretyakov belki de kadınla başka bir şekilde haberleşmeyi sağlamış olabilirdi. Ne de olsa o bu sahada uzmandı. Boris tehlikeyi sezinlemişti. Umarım Tamara kendisine yaptığım tembihleri hatırlar ve yanlış bir işe kalkışmaz diye geçirdi aklından. Damarlarındaki adrenalin yükseliyordu. Arabayı Çerkaskaya sokağından çıkarıp yine ona paralel sokağa saptı. FSB'nin Tamara için çok daha fazla tedbir aldığını pek ihtimal vermiyordu. Zira onların hedefi genç kadın değil, bizzat kendisiydi. Saatine bir daha göz attı. Tam 3'e 5 vardı. Yani Tamara yaklaşık yarım saatten beri uyanık olmalıydı. Arabayı kadının oturduğu blokun arka cephesine yakın bir yerde durdurdu. Kalbi güm güm atmaya başlamıştı. Arabadan dışarıya çıktı. Dondurucu soğuk kırbaç gibi yüzünü yaladı. Ayaz insanın nefesini kesiyordu. Tedbiri elden bırakmayan Boris yine endişeyle çevresine bakındı. Tarayıcı gözleri çevresinde hareket eden en ufak nesneleri dahi tespit edecek açıklıktaydı. Hatta böyle bir kımıldamayı umuyordu. Onu şaşırtan mutlak hareketsizlikti. Fazla beklemedi. Çevik bir hareketle mevsiminden bakımlı çimlerin fışkırdığı, şimdi ise yoğun karla kaplı çiçek tarlalarının üzerinden atlayarak genç kadının evinin arka tarafına doğru ilerledi. O an bir gerçeği daha kavradı. İnsanoğlu nedense beklediği kişilerin hep direkt ve düz yoldan karşılarına çıkacaklarını sanıyorlardı. Oysa kendi evinden çıkarken de Tamara'nın evine girerken de arka kapıları tercih etmişti ve gariptir ki burada tek bir görevli yoktu. İşçi bloklarının mimari özelliğiydi bu. Bodrum kapılarına hiç önem verilmiyordu. Demir kapının yanına gelince 3 kısa bir uzun darbeyle vurdu. Ses aslında fazla yüksek değildi ama o an bütün Moskova'nın bu sesi duyduğunu sandı Boris. Nefesini tutarak bekledi. Yaptıkları planın bir parçasıydı bu. Tamara demir kapının arkasında ise az sonra açacaktı kapıyı. Demir sürgünün çekildiğini duydu içten ve kapı aralığında genç kadının solgun yüzünü gördü. Bir an göz göze geldiler. Tamara sabahlığının üzerine kürkünü geçirmiş, terlikleriyle bodruma inmişti. Sarı saçları dağınık olarak omuzlarına dökülmüştü ve mavi gözlerinde her zamanki gibi korku ve endişe vardı. Ajan Tretyakov içeriye girmedi. Anahtarı getirdin mi diye fısıldadı sadece. Genç kadın hiç karşılık vermeden sabahlığının cebinden çıkardığı eski ve paslı anahtarı ajana uzattı. Boris bunca soruna yol açan anahtarı şöyle bir baktı. İşte o zaman beyninde bir şimşek çaktı. Ne yazık ki bunu şimdiye kadar hiç akıl edememişti. En azından şimdilik çocukluk arkadaşı Mihail Kuznetsov'un kendisini nereye yönlendirdiğini o anda anlamıştı.